Ayrım 10, sayfa 92. Aksaklıklar. İstanbul Üniversitesi ancak Türklere mahsus olabilecek çok büyük bir coşku, iyi niyet ve umutla 18 Kasım Cumartesi günü törenle açılmıştı. Ne var ki beklentilerin yerine getirilebilmesi bir Alman disiplini içinde olamadı. Düzenlemeler, ders planlamaları iyi yapılmamış, Alman profesörlerin derslerini kimlerin tercüme edeceği de saptanmamıştı. 3500 civarında öğrencisi olan kurumda kaos yaşanmaya başladı. Profesör Manşe'nin dikkatle kaleme aldığı programı adım adım uygulamaya kimsenin sabrı olmadığından kargaşa her yerde ama en çok değişik binalara yayılmış tıp fakültesinde yaşanıyordu. Binalar harap, laboratuvarlar yetersiz, araç gereçler kullanılamaz haldeydi. Gerhard 30 adet mikroskobu ilk gördüğünde bunların antika değerleri fonksiyonlarından daha fazla diye bağırmıştı. En iyisi bunları bir müzeye yollayın. İnşası yeni tamamlanan Morfoloji Enstitüsü'nün binasında ise duvarlardaki prizlerin elektrik kabloları eksikti. Alman hocalar durumun vahametini görünce dekanlığa ve rektörlüğe şikayetlerini hemen bildirmişlerdi ama çıt çıkmamıştı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerdeki yatak sayısı ise o kadar yetersizdi ki savaş alanındaymışlar gibi bir yatağa iki bazen üç hastanın yatmasına normal gözüyle bakılıyordu. Eksikleri, yetersizlikleri anlayışla karşılayabilirlerdi. Savaştan yeni çıkmış, fakir bir ülkedeydiler ama hiç hak etmedikleri bir durum daha vardı. Türkler, Almanları çekemiyordu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin yönetiminde olan hocalar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan profesörlere gelip geçici misafir muamelesi yapıyordu. Fen ve ilimde çağa yakalama coşkusunun kaynağı olan kişinin, yani Gazi'nin, bütün bu olup bitenlerden besbelli ki haberi yoktu. O, bilime giden yolun önünü açmış, büyük fedakarlıklarla bütçe yaratarak iki büyük şehrin kürsülerine dünyanın en değerli profesörlerini oturtmuş, yeni kürsüler vaat etmişti. Kendisi devleti yönetirken rektörler, dekanlar, üniversiteleri idare edeceklerdi. Oysa Gazi'nin doktoru da olan rektör bir gölge varlık gibiydi. Adı var, kendi yoktu. Bağlı oldukları dekanınsa kendi vardı fakat icraatı yoktu. Bütçeyi en az masrafla kapatmayı en büyük erdem bellemişti. Üniversitede göğüslemek zorunda kaldıkları tavır yetmezmiş gibi sürekli Alman profesörler aleyhine yayın yapan gazeteler haklarında üniversite dışında da kötü algı oluşmasına neden oluyordu. Gerhard'ın bazen taşıyordu sabrı. Nitekim o akşam Hirsch'le sık sık buluştukları Moda Koyun'daki Koço meyhanesinde yerine bile oturmadan elindeki gazeteyi uzatarak ''Bu ne bitmez tükenmez bir kıskançlıktır?'' dedi. Ondan daha erken gelmiş rakısını yudumlamakta olan arkadaşına. ''Sözde bilim adamı olacaklar, işleri güçleri fesat üretmek. Sen madem söktün Türkçeyi oku bakalım, bu sefer ne yumurtlamışlar?'' Cumhuriyet gazetesinde başlığı ön sayfadan verilmiş, ayrıntıları arkalarda bir yerde yazılı, Alman doktorlarla ilgili nahoş bir haber vardı yine. Gazeteyi incelemeden önce, ''Elsa niye gelmedi?'' diye sordu Hirsch. ''Çocukları bırakacak kimse bulamadık.'' ''Henna'ya ne oldu?'' ''Ah Henna, uzun hikaye anlatırım. Sen önce şu haberi oku bana.'' Arkadaşı, ''Benim Türkçeme pek güvenme.'' dediyse de gazetenin dördüncü sayfasındaki yazıyı Gerhard'a onu üzmemek için biraz yumuşatarak çevirmeye çalıştı. Yazıyı her kim yazmışsa, yabancı profesörleri sözleşme şartlarına uymamak, ders kitabı veya başka bilimsel yazılar yayımlamamak, en çok da Türkçeyi öğrenmemek ve dersleri hala çevirmen aracılığıyla vermekle suçluyordu. ''Vay densiz!'' Bir münasebetsiz kuşun bu yazarın kulağına kendi düşüncesini fısıldadığı belli. Biz onların aldığı maaşın çok fazlasını alıyoruz. Bence bütün mesele buradan kaynaklanıyor, dedi Hirsch. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyorlar. Evet ama Kontratlarımızda akademik faaliyetlerimizin dışında başka hiçbir şeyle meşgul olamayacağımız açıkça yazılmış. Oysa onların her birinin ek işleri, muayenehaneleri, yazıhaneleri var. Aradaki maaş farkını misliyle kazanıyorlar. Bak Gerhard, bu şehirde her hastalanan kişi Alman doktorların ellerinde sihir varmış gibi illa bir Alman doktora görünmekte ısrar ediyor. Bunun Türk doktorları rahatsız etmesi çok doğal. Sen hekim değilsin, ucu sana dokunmadığı için anlamıyorsun beni. Geçen hafta aynı gazetede ne yazıldı biliyor musun? Milli Eğitim Bakanlığı antisemitizm yüzünden kürsülerinden atılan profesörleri sanki toptan alındığında ucuza gelen işporta malları gibi aceleyle kapatmış. Yazıyı yazanın adını ezberlemiştim. Neydi ya, neydi? Hah, hatırladım, Yunus Nadi. Her kimse bu şahıs yazısının sonunda sözleşmelerimizin iptalini istiyordu. Bundan haberin var mıydı? Vardı Gerhard, olmaz mı? Ama Tan gazetesinde bir başka yazar bu adama cevap verdi. Dedi ki, dedikodulara dayanarak dilimizi öğrenmiş bir alimler zümresini gücendirmek, kaçırmak çok yanlış olur. Uzun bir yazıydı, istersen buldururum. İstemem. Ben bize yapılan abartılı iltifatlardan da rahatsızım. Bu düşmanca tavır hep hastaların illa Alman doktor diye tutturmalarından kaynaklanıyor. Bak dostum, dedi Hirsch. Ben bir hukukçu olarak her tepkinin kaynağına inmeyi isterim. Adamların tepkileri bizim şahsımıza değil, onların hedefi gazi ve devrimleri. Gazi'ye dil uzatmaya cesaret edemediklerinden onu ve ekibini bizim üzerimizden hırpalıyorlar. Biz sadece vesileyiz. Sen göremiyor musun bunu? Gerhard arkadaşının önüne doğru sürdüğü rakı bardağından kocaman bir yudum aldı. Artık iyiden iyiye rakıcı olmuştu. Şuna bir buz istesene. Hirsch garson görsün diye elini kaldırdı ve arkadaşının bardağını işaret etti. İlk toplantımızı yaptığımızda cumhuriyetçilerin eğitimde modernleşmek, çağa yakalamak arzusu beni çok etkilemişti. Ne oldu o heyecana? Niye direnenlere meydanı boş bırakıyorlar? Yeniliklere direnmek Türklerin genlerinde var. Aracı olup getirdiğim hocalar, sen, ben, hepimiz, muhafazakarlar ve yenilikçilerin arasındaki savaşın ateş hattında kaldık. Bu çekişmeden haberim olsaydı belki baştan kabul etmezdim. Garson elinde buz çanağıyla gelip iki parça buz koydu Gerhard'ın bardağına. Bu milletin garsonları bilim adamlarından daha akıllı. Sen işaret edince bak hemen anladı buz istediğimizi. Almanya'da olsa garson yanımıza kadar gelir, ne istiyorsunuz diye sorardı, dedi Gerhard. Uzun süre Almanya'da olamayacağız. O yüzden buranın garsonuna alıştığın gibi hocasına da alışmaya çalış dostum. Nasıl alışırım? Bunlar yeni yazıya karşılar. Öğrencilerinin kendi notlarının dışında ilmi kitapları okumalarına ve soru sormalarına karşılar. Yeni fikirler üretmelerine karşılar. Onların istediği dünya dönerken devran hiç değişmeden yerinde dursun. Bu nasıl bilim adamlığı birader? Belki de hata cumhuriyetçilerin hayat kurtarıcısı acı ilacı halka bir hamlede içirmeye kalkmasından kaynaklandı. Ne oldu? Hasta ilacı kustu. Sen hukukçusun. Sorunları çözmek için zamana yaymaya vaktin var. Ben tıp insanıyım. Hasta önüme geldiğimde ürün küçük bir parçasını bugün, diğer parçasını yarın, son parçasını daha sonra kesip almaya kalkarsam hastayı öldürürüm. Hastaya müdahale acilen ve bir kere de yapılır. Biz burada tek bir kişiden değil, binlerce dertten müzdarip koca bir toplumdan söz ediyoruz. Hirsch gözü bir bulut kümesinin ardında beliren mehtaba takılınca lafını tamamlamadan sustu. Ağzına birkaç leblebi attı, rakısını yudumlayıp üstüne suyunu içti. Boş ver dostum, gel mehtabın tadını çıkaralım. Birkaç gerici hoca yüzünden keyfimizi kaçırmayalım, dedi. Söyle bakalım, Elsa niye gelmedi? Ne oldu Hena'ya? Gitti mi yoksa? İyi bildin, kendine sevgili buldu gitti. Ne diyorsun? İstanbul'da bir Alman buldu deme. Türk buldu. Nece konuştular da anlaştılar? Aşkın diliyle herhalde. Nasıl oldu bu? Beyoğlu'nda bir pasaj var ya bize yakın, hani içinde kumaşçılar, manifaturacılar filan olan. Hena oradaki dükkanlardan birine dadanmıştı. Durmadan iplik lazım, düğme lazım bahanesiyle fırlar giderdi. Meğer o dükkanın sahibinin oğluyla işi pişirmişler. Kızı istemeye geldiler bize. Elsa ailesinin müsaadesini almadan biz nişana izin veremeyiz diyerek biraz zaman istedi. 2 gün önce kız bize mektup bırakarak çekip gitmiş. Kaç yaşındaki kız? 22. Rüştünü ispat etmiş biri ama Elsa yine de sorumluluk duyuyor kızı o getirdiği için. Tatsız bir durum, dedi Hirş. Kayınvalidemin aklı. Yolda Elsa'ya yardımcı olur, bebeğe bakar diye düşünmüş. Onları karşılamaya gittiğimde trenden bir de bu Hanna inince şaşırıp kalmıştım. Ben de sizin evde ilk gördüğümde birinizin akrabası zannetmiştim. Alakası yok. Almanya'dan yolunu bulup bizim gibi kendini jüriye atmış bir kız. Teyzesi kayınvalidemin tanıdığıymış. Kadın yeğenine bir iş aranırken benim kayınvalide işgüzarlık yapmış işte. Nasıl biri kaçtı adam? Sefarat Yahudisi bir ailenin oğluymuş. Pasajda dükkanları olduğuna göre hali vakti yerinde olmalı. Gidişine sadece Peter üzüldü. Pek hayrandı ona. Zevkli çocuk, güzel kızdı Hena. Güzelliği batsın. Başımıza bir sürü iş açtı. Başına bir şey gelirse bizi sorumlu tutmasınlar diye Türk makamlarına da Alman konsolosluğuna da kızın artık bizim evde ikamet etmediğini bildirmek zorunda kaldım. 18'ini doldurduğu için sorumluluğum altında değil ama olsun. Neyse, geçmiş olsun. Haydi, prosit. Kadehini kaldırdı Hirsch. Şerefe, dedi Gerhard. Bak, işte bu kelimeyi çok iyi öğrendim. Rakısından bir yudum aldı, bardağını doldurmaya çalışan garsonu durdurdu. Son vapuru kaçırmamalıyım çünkü evde sorun istemiyorum. İştekiler bana yetiyor, dedi gülerek. Mezeler hemen gelsin, dedi Hirsch. Alman aksanlı Türkçesiyle sonra da Gerhard'ın gözlerinin içine baktı. Üniversitedeki sorunları çok büyütme. Bize kucak açmış şu memlekete olan vefa borcumuz kıskanç hocaların dırdırının üstesinden gelmeli. Beni üzen de bu zaten. Öğrencilerimin başarısı için inan ki gece gündüz çalışırken bu basit dedikodular şevkimi kırıyor. Buna sakın izin verme dostum. Hem de nihayet Türkçeyi de sökmüşken. Çarşı pazardan ve hizmetçimiz Fatma'dan öğrenme bir dil benimki. Seninki gibi sofistike Türkçe değil. Hirsch geldiğinden beri bir öğrencisinden ders aldığı için özellikle Türkçenin hukuk diline çok vakıftı. Elinde meze tepsisiyle gelen garsona Gerhard'ın muhteşem sandığı Türkçesiyle konuştu. Kavun, peynir, çiroz, salata, bir de şu dolma bırakın masaya lütfen garson bayım. Garson gülümsedi, emriniz olur, dedi. Sen ne zaman kurtuluyorsun yalnızlığından? Holde Hiller'i tanıma şerefine ne zaman nail olacağız, diye sordu Gerhard. Çok yakında, ay sonuna doğru gelmiş olacak. Elsa bu habere çok sevinecek, dedi Gerhard. Kendi dilini konuşan ve akranı olan arkadaşlara ihtiyacı var. Yok değiller ama uzakta oturuyorlar. Keşke bize yakın bir eve taşınsanız. Bak, buna söz veremem. Sabah çayımı Marmara Denizi'ni aşan bir vapurda içmeye fena alıştım. Biri patoloji uzmanı, diğeri hukukçu olmalarına karşın iki gurbetçi çok iyi anlaşıyorlar. Haftada bir ya Moda Koyun'daki Koço'da ya da Pera'daki Rus lokantasında buluşuyorlardı. Karşılaştıkları sorunları göğüslemede yaklaşımları değişikti ama bir konuda tamamen hemfikirdiler. İstanbul her haliyle bir yeryüzü cennetiydi. Eski püskü döküntü evlerin birbirine yaslandığı, kaldırım taşları yıpranmış en derbeder sokaklar dahi beklenmedik bir anda nefes kesen bir manzaraya açılabiliyordu. İşte o zaman derdi ne olursa olsun hayatta ve o manzaraya şahit olduğuna şükrettiriyordu insanı şehir. Moda Koyun'da o gece bulutların arasından bir görünen bir kaybolan nefis bir dolunay vardı. Rakıysa şişedeki gibi durmuyor, o dramatik manzaraya efkar bulaştırıyor, iki dostun sohbetini öylesine koyulaştırıyordu ki Gerhard zor yetişti vapuruna. İçeri girip yerine oturduğunda koşmaktan nefes nefese kalmıştı. İçeride saray burnunu görebileceği yöne oturdu ama vapur hareket ettikten sonra başı önüne düştü ve uyuyakaldı. Gözlerini açtığında bilet kontrolleri yapan adam kolunu çekiştirip duruyordu. Uyku sersemi Almanca ne var ne oluyor diye söylendi. İn in vapur buraya kadar vapur kaput. Elleriyle tamam işareti yapmaya çalıştı. Gerhard etrafına baktı, bomboştu vapur. Uyuyakalmışım diye düşündü. Son yolcu da inmiş, bir ben kalmışım içeride. Kalktı, üstünü başını düzeltti, kendini uyandıran adama teşekkür edip yürüdü çıkışa doğru. Yüzüne soğuk hava çarpınca bir an başı döndü ama çabuk toparlandı. Vapurun iskelesini çekmek üzereydiler. Koşar adım karaya çıktı. Aa, o da nesi? Kadıköy iskelesinde yani Asya tarafındaydı. Nasıl olur bu? Bu iskeleden bindi ve bu vapur hareket ederken uyuduysa şimdi karşı tarafta olması gerekmiyor mu? Vapura geri gitmeyi denedi. Işıkları söndürülmüş bomboş vapur iskeleye dayanmış duruyordu öylece. Rüya mı görüyor ne? Yok, rüya filan görmüyordu. Bu kadar çok içip sızarsa karşı iskeleye yanaştığını fark etmez, uyumaya devam eder ve ring seferi yapan vapurla Kadıköy'e geri dönerdi. Tıpkı bir salak gibi. Az ileride onu uyandıran adamın sigara içtiğini gördü. Yanına koştu. Bir sonraki vapurun saatini öğrenmeye çalıştı. Adam yine eliyle işaretler yaparak "Yok vapur, vapur bitti, sabaha, sabaha" dedi. Parmaklarıyla altıyı göstermeye çalıştı. Sonra da sigarasını denize fırlatıp yürüdü gitti. Ayaz vardı. Paltosunun yakasıyla kulaklarını kapatmaya boşuna uğraştı Gerhard. Üşüyordu. Cebinde yeteri kadar parası vardı. Bir taksiye binebilirdi ama hiçbir taksi onu evine ulaştıramazdı. Evi başka bir kıtada kalmıştı ve karşı yakaya ulaşmak için sabah kalkacak ilk vapuru beklemekten başka çaresi yoktu. Kadıköy iskelesinin ucunda yüzüne lodosun denizden taşıdığı tuzlu su zerreciklerini çarparken kendini hayatında hiç olmadığı kadar yalnız ve çaresiz hissetti. Kıyı boyunca yürürken önce Hirsch'in evine geri gitmeyi düşündü. Muhtemelen çoktan uyumuştu, zile duymayabilirdi. En iyisi vapur iskelesine yakın bir otele gitmekti. Öyle yaptı. Yolun karşı tarafında kapısının üzerinde Özlem Oteli yazan ama bir otelden çok yüksekçe bir apartmanı andıran binaya girdi. Resepsiyondaki adam onun bir gecelik bir oda istediğini anladı ama Gerhard adamın kendinden ısrarla ne istediğini bir türlü anlayamıyordu. Peşin ne demekti acaba? Küçük el sözlüğü de aksi gibi yanında değildi. Çocuktan ve hizmetçiden öğrenilen Türkçe buraya kadardı demek ki. Üniversite yönetimi ilk geldiğinde ona Almanca bilen bir asistanın yanı sıra bir de birinci sınıfta okuyan bir tıp öğrencisi tahsis etmişti ki evine elektrik bağlatmak, hava gazını açtırmak gibi işlerini yapmada yardımcı olsun diye. Bu yüzden alışveriş etmede, esnafla konuşmada tecrübesi yoktu. Hirsch gibi özel ders almaya mı başlasaydı acaba? Peşin, peşin deyip duran otelci eliyle para işareti yapınca dank etti. Parayı peşin ödemesini istiyordu. Otelin bir gecelik ücretini ödedi, anahtarı alıp bir kat yukarı çıkmadan önce bir kağıda 5.30 yazdı. ''Uyan beni, uyan beni!'' diye tekrarlayarak uyandırılmak istediğini anlattı ve nihayet odasında buldu kendini. İki yatak ve bir komodinden başka hiçbir şey bulunmayan odada ceketini pantolonunu çıkarıp diğer yatağa yaydı, gömleğiyle girdi vücudunu dalayan battaniyenin altına. O kadar yorgundu, kafası arka arkaya devirdiği rakılardan o kadar bulanıktı ki Elsa'nın onu çılgınca merak edeceğini akla edemeden hemen uyudu yine. Sabah kapısı tembih ettiği saatte vuruldu. Diğer yatağın üzerine yaydığı pantolonunu ve ceketini geçirdi üzerine. Çorapları zaten ayağındaydı. Ayakkabılarını giyip paltosunu kaptı aşağı indi. Resepsiyondaki genç adamın uzattığı bir bardak çayı nazikçe reddetti. Çayını vapurda içecekti. Kapıdan çıktı ki ufuk bir gri perde. Yoğun sisin içinde iskele tarafına yürümeye çalıştı. Denizdeki gemilerin boğuk sis düdükleri birbirine karışıyordu. Bir metrelik bir görüş alanı içinde yolunu bulmaya çalışarak denize doğru ilerledi. İskelenin önünde birikmiş birkaç kişi de vapurdan umutlarını kesmiş olmalı, dağılmaktaydılar. Gidip onlardan birine ya da bilet gişesindeki memura danışsa, ''Ne zaman açılır bu sis?'' diye, Türkçesi yetmez ki. Onlar da büyük bir ihtimalle başka dil bilmezler. Çaresiz, sabah sisinin içinde, rutubet içine işleyerek, Hirsch'in Moda'daki evine doğru yürümeye başladı. Ayrım sonu, sayfa 102.